Ayrım 4.
Romanın değişik şekilde yazılmış bazı bölümlerinde bu büyük savaş konusunda yine aynı derecede kuvvetli sözler vardır. Borodino Savaşı Rus ordusu için büyük bir şeref, bir zaferdir. Romanın bir başka yerinde yazar Borodino Savaşı için bir eşi daha olmayan, tekrar yaşanması imkansız, olağanüstü bir olay diyerek bu savaşın tarihin en öğretici savaşlarından biri olduğunu söylüyor. Şunu söylemek gerekir ki Borodino Savaşı'nın değerlendirilmesi ve bu çarpışmanın Kurtuluş Savaşı'nın ondan sonraki gelişmesinde oynadığı önemli rol bakımından Tolstoy'un görüşü, Kutsov'un ordunun başında bulunan diğer komutanlarla savaşa katılmış erlerin görüşlerine tam anlamıyla uygundur. E.V. Tarle, elimizde 7 Eylül günü karanlığın basması yüzünden savaşa ara verilip de Rus orduları savaş alanında konaklamayı kararlaştırdığı zaman erlerden olsun, komutanlardan olsun hiç kimsenin bu savaşta bir yenilgiye uğranıldığına inanmadıklarını gösteren birçok belge vardır. Aksine herkes zaferden ve ertesi günü Fransızlara yapılacak baskından söz ediyordu, diyor. Yarısı Borodino Savaşı alanında konaklayan Rus ordusu da başkomutanı da bu savaşı bir yenilgi olarak kabul etmiyor ve öyle bir his duymuyorlardı. Bunun içindir ki Tolstoy, Kutsov'un ve çarpışmalara katılan silah arkadaşlarının zihinlerinden silinmeyen Borodino Savaşı'ndaki davranışlarını anlatırken, onları yenilgiye uğramış birer komutan gibi değil, zafer kazanmış birer asker olarak canlandırmıştır. Borodino Savaşı'na katılmış bulunan Rus askerleri bu savaşın nasıl sona ereceğini düşünmemişlerdir bile. Her biri için sonuç ancak zafer olabilirdi. Ne pahasına olursa olsun elde edilecek bir zafer. Hepsi vatanın kaderinin bu savaşa bağlı olduğunu anlamıştı. Rus askerlerinin Borodino Savaşı'ndan önceki ruh halini Andrei Bolkonski, arkadaşı Pierre Bezov'la sohbet ederken şöyle anlatıyordu. Savaşı kesin olarak kazanmaya karar vermiş taraf kazanır. Ne olursa olsun yukarıdakiler işi ne kadar karıştırırlarsa karıştırsınlar, yarın savaşı kazanacağız. Ne olursa olsun bu savaş bir zaferle sonuçlanacaktır. Bütün erlerle orduların başında bulunan komutanlar ve başkomutan Kutsov aynı derecede kararlıydılar. Tolstoy, ordudaki bu düşünce birliğinde savaşı kesin sonuca götüren bir akış görmektedir. Ordudaki bu moral yüksekliği, her erin yüreğinde uyanan sıcak vatan sevgisinden ileri geliyordu. Yazarın dediği gibi, bu duygu başkomutanda olduğu gibi hepsinin ruhunda uyanmıştı. Rus ordusu da, Napolyon'un ordusu da Borodino Savaşı'nda korkunç kayıplar vermişlerdir. Ama Kutsov ile arkadaşları Borodino'yu bir zafer hem de savaşın sonraki akışını kökten değiştirecek bir zafer olarak düşündükleri halde Napolyon'la Maraşalleri bir zafer kazandıklarını ileri sürmelerine rağmen tehlikeli düşmanlarının karşısında paniğe varan bir korku duyuyor, yaklaşan felaketi hissediyorlardı. Tolstoy, Borodino Savaşı'nı anlatmayı bitirirken Fransız istilasını kudurmuş bir canavarın atılışına benzetiyor. Bu canavarın Borodino'da indirilen öldürücü darbeden sonra kan kaybede kaybede yok olacağını yazıyordu. Tolstoy'a göre Borodino Savaşı neyi sağlamıştır? Borodino Savaşı'nın sonucunda Napolyon durup dururken ve ortada hiçbir sebep yokken Moskova'dan kaçmış, eski Smolensk yoluna çekilmiş. Bu yüzden 500 bin kişilik istila ordusu mahvolmuş, Napolyon'un Fransa'daki itibarı yıkılmıştır. Borodino da ilk defa olarak morali daha yüksek bir düşman, Napolyon'un durumunu sarsmayı başarmıştır. Tolstoy, Borodino Savaşı'na Savaş ve Barış'ın 3. cildinin 2. kısmında tam 21 bölüm ayırmıştır. 19'dan 40'a kadar. Bu savaşın anlatılması muhakkak ki destan şeklindeki romanın en önemli bölümüdür. Bu savaş alanındadır ki roman kahramanlarından biri olan Pierre Bezuhov, Rus halkının vatanını savunmak için yaptığı bu kutsal kurtuluş savaşının bütün anlamını ve önemini kavruyor. Borodino Savaşı'nın üzerinden 150 yıl, Tolstoy'un bu korkunç savaşı romanında ölümsüz bir şekilde canlandırması üzerinden 100 yıl geçmiştir. Ama zaman ne halkın Borodino ile ilgili kahramanlık anılarına bağlılığını ne de bu savaşın kahramanlarını canlandırmış olan Tolstoy'un büyük eserine karşı duyulan sevgiyi söndürebilmiştir. Napolyon'la Kutuzov. Savaş ve Barış'ın daha ilk satırlarında Napolyon konusunda şiddetli bir tartışma oluyor. Bu tartışmaya sosyetede tanınmış Anna Pavlovna Scherer'in salonunda toplanan konuklar başlıyorlar. Ama Napolyon hakkında ancak romanın sonunda hüküm verilecektir. Romanındaki çeşitli tiplerin Napolyon için besledikleri düşünceler onları ahlak bakımından değerlendirmek için başvurulmuş önemli yollardan biridir. Yazara göre Napolyon'un kişiliğinde bir insanda sevgi uyandıracak hiçbir şey olmadığı gibi Napolyon aklı da vicdanı da gölgelenmiş bir insandır. Bu yüzden davranışları iyiliğe ve doğruluğa öylesine aykırı, insancı olan her şeye öylesine uzaktır. Romanın birçok sahnelerinde Fransız İmparatoru insanların aklından geçenleri ve ruhunda uyananları okumasını bilen büyük bir devlet adamı olarak değil de kendini beğenmiş, şımarık, heveslerinin esiri, yapmacık davranışlı bir adam olarak canlandırılıyor. Örneğin Napolyon'a Çar Aleksandr'dan bir mektup getirmiş olan Rus elçisi Balaşev'in kabulünü gösteren sahneyi hatırlayalım. Tolstoy, Balaşev saraylarındaki parlak törenlere alışık olduğu halde Napolyon'un sarayındaki lüks ve ihtişam onu şaşırtmıştı diyor. Napolyon, Balaşev'i huzuruna kabul ederken Rus elçisinin üzerinde büyük bir kuvvet, bir yücelik, bir kibarlık ve haşmet etkisi yaratabilmek için her şeyi hesaplamıştı. Balaşev'i günün en uygun zamanı olan sabahleyin kabul etmişti. Sırtına kendi görüşüne göre en gösterişli elbisesi olan Legion de Honor'lu açık bir üniforma giymişti. Altında beyaz pikeden bir yelek, ayağında da ata bindiği zaman giydiği yüksek çizmeler vardı. Rus elçisinin kabulü için imparatorun emri üzerine birçok hazırlıklar yapılmıştı. Pırıl pırıl giyinmiş saray ileri gelenlerinin kapının önünde toplanması da daha önce hesaplanmış bir şeydi. Yalnız kabul resminin zamanı değil, aynı zamanda karşılaşmanın yapılacağı yer, hatta Napolyon'un elçiyi kabul ederken takınacağı tavır bile önceden kararlaştırılmıştı. Napolyon, başını hafifçe geriye atmış olarak içeri girmişti. Her adımda kasılıyordu. O geniş omuzları, kısa boyu, şişmanlamış vücudu, öne doğru çıkan göbeği ve geniş göğsü, ona rahat bir hayat yaşayan, 40 yaşlarındaki insanlara özgü, oturaklı, ciddi bir hal veriyordu. Tolstoy, Napolyon'un Rus elçisiyle nasıl konuştuğunu anlatırken en küçük bir şeyi gözden kaçırmıyor. Napolyon öfkelenmeye başlar başlamaz yüzü titremiş, sol ayağının baldırı sürekli olarak sarsılmaya başlamıştı. Balaşev de gözlerini birkaç defa indirerek Napolyon'un sol ayağıyla sol baldırının nasıl titrediğini elinde olmayarak seyrediyordu. İmparatorun sesi yükseldikçe ayağındaki titreme de şiddetleniyordu. Balaşev, Rus hükümetinin taleplerini bildirdiği vakit Napolyon'un yüzü taş kesilmiş, sol ayağı eskisinden daha hızlı titremeye başlamıştı. Napolyon bu kusurunu yalnız bilmekle kalmıyor, sol ayağının bu titremesini önemli bir işaret sayıyordu. Tolstoy bunu uydurmamıştır. Napolyon'un hayatını yazmış olan tarihçiler, Fransız İmparatoru'nun kendisine ne kadar önem verdiğini belirten bu özelliğin üstünde durmuşlardır. Rus elçisinin tam anlamıyla kendi tarafına geçtiğini düşünen ve onun eski efendisinin bu kadar küçük düşmesine sevinmesi gerektiğini düşünen Napolyon, Balaşev'i okşamak istiyor. Elini kaldırarak 40 yaşlarındaki Rus generalini kulağından hafifçe çekiyor. Bir insanın kişiliğini zedeleyen bu hareket Fransız sarayında büyük bir ilgi ifadesi sayılmaktadır. Napolyon'un özellikleri arasında aynı sahnede başkalarıyla konuşurken onlara değil de bir başka yöne bakmak alışkanlığı belirtilmektedir. Rus elçisini karşıladıktan sonra Napolyon önce iri gözleriyle ona bakıyor, sonra gözlerini başka yöne çeviriyor. Tolstoy bu özelliğin üzerinde duruyor ve onu kendine göre ayrıca şöyle anlatmak gereğini duyuyor. Belliydi ki onu, yani Napolyon'u, Balaşev'in kişiliği hiç ilgilendirmiyordu. Belliydi ki içinde olup bitenler yalnız kendisini ilgilendiriyordu. Kendisinin dışında olan hiçbir şeyin önemi yoktu. Çünkü dünyada her şey onun isteğine boyun eğmek zorundadır sanıyordu. Belki de Tolstoy, Napolyon'un Rus elçisine karşı gösterdiği kayıtsızlık gibi özel bir olaydan aşırı derecede ciddi bir takım sonuçlar çıkarıyordu. Ama Balaşev'le olan karşılaşmadan daha önceki bölümlerde de Napolyon'un insanların yüzüne bakmamak alışkanlığı aynı şekilde belirtilmiştir. İmparatorun gözüne girmek için kendilerini Vil Nehri'ne atan Polonyalı subaylara davranışlarıyla ilgili sahneyi hatırlamak yeterlidir. Subaylar boğuluyor fakat Napolyon onlara gözlerini çevirmiyordu bile. Napolyon'un Austerlitz savaş alanına dolaştığı sahneleri hatırlayalım. İmparator orada da ölenlere, yaralananlara ve can çekişenlere tam bir kayıtsızlık göstermiştir. Napolyon'un yapmacık yüceliği Moskova'nın harikulade manzarasını seyrettiği Eğri Tepe'nin üzerinde bulunduğu anı anlatan sahnede çok daha belirli şekilde canlandırılmıştır. İşte sonunda bu eski başkent ayaklarımın altında. Şimdi kaderinin ne göstereceğini bekliyor. Tek bir sözüm, elimin tek bir hareketi bu yüzyıllardır yaşayan eski kenti yok etmeye yeter. Gözlerinin önünde ufuklara doğru yayılan ihtişamlı şehrin anahtarlarını gelip ona teslim edecekler. Boyarları boşuna bekleyen Napolyon böyle düşünüyordu. Bu sırada o zavallı ve gülünç bir durumda görülmektedir. Kısa bir süre sonra da bu acıma duygusundan yoksun, hain istilacının olağanüstü yükselişi sona eriyor. Tolstoy, Napolyon'un kendi yönetimi altında kurulacak bir dünya imparatorluğu düşüncesinin onu kaçınılmaz bir şekilde felakete sürüklediğini belirtirken, bir üstün insana tapma eğiliminin kuvvetli bir kişiliğe sarılmayı tapma derecesine vardıran bir eğilimin halkalarını da gözlerimizin önüne seriyor. Sonradan bizim çağımızda da aynı üstün insana tapma eğilimi Hitler Almanyası'nın liderliğinde ortaya çıkmıştır. Bugün bile emperyalist eğilimi ülkelerde Napolyonculuğun yeniden kendini göstermeye başladığı bir gerçektir. Bu yüzden Tolstoy'un Savaş ve Barış'ında Napolyon'a böylesine tapmanın bütün gülünçlüğünü sert bir şekilde belirten satırların önemi günümüzde de devam etmektedir. Napolyon'un karşısına hem insan hem de bir komutan olarak Kutuzov konulmuştur. Kutuzov, Fransız imparatorunun aksine askeri bir harekatı yönetmeyi bir çeşit oyun, bir çeşit satranç partisi saymamış, ordularının elde ettiği başarılarda en önemli rolü kendisinin oynadığını hiçbir zaman ileri sürmemiştir. Tolstoy, Kutuzov'un çarpışmaları Napolyon gibi değil de kendine özgü bir biçimde yönettiğini defalarca belirtiyor. Kutuzov, savaşta en önemli ve sonucu sağlayan tek şeyin ordunun morali olduğunu düşünüyor, var gücüyle ordunun moraline yön vermeye, onu bu bakımdan yönetmeye çalışıyordu. Napolyon'un ise bütün kozu kendi dehasıydı. Davranışlarını yalnız ona dayandırıyordu. Çarpışmalar sırasında Napolyon son derece sinirli olduğunu, bütün ipleri ne pahasına olursa olsun kendi elinde toplamaya ve onları elinden kaçırmamaya çalıştığını görüyoruz. Kutuzov ise çok temkinli davranıyor, silah arkadaşları olan komutanlarına erlerin cesaretine inandırıyordu. Ortaya çıkan şartlar en ağır fedakarlıklar gerektirdiği zaman bütün sorumluluğu Napolyon değil, yenilgiden sonra ne kadar ayıplanacak şekilde ordusunun uzaklaştığını hatırlayalım, Kutuzov omuzlarına almaktadır. Kutuzov'un Moskova'yı savaşmadan terk etmek ve Rusya'nın iç taraflarına doğru çekilmek kararını verdiği endişe dolu askeri toplantının canlandırdığı sahneyi unutmak imkansızdır. O karanlık anlarda Kutuzov'un zihninde korkunç bir soru belirmişti. Napolyon'un Moskova'ya kadar sokulmasına ben mi yol açtım? Bunu ne zaman yaptım? Nasıl oldu da bu korkunç iş başımıza geldi? Bunu düşünmek bile onu dayanılmaz bir acı içinde bırakıyordu ama o bütün moral gücünü topladı ve ümitsizliğe düşmedi. Hiç öyle şey olur mu? Madem geldiler, şimdi Tatarlar gibi at eti yesinler bakalım diye düşündü. Kutuzov'un düşmanı yeneceğine, davasının doğruluğuna olan inancı savaşın sonuna kadar sürdü. Bu inancını generallerden erlere kadar tüm silah arkadaşlarına da aşıladı. Şunu belirtelim ki, Tolstoy eserlerinde rol alan tarihi kişilerden yalnız Kutuzov'u gerçekten yüce bir insan olarak görür. Napolyon'u dal kavukluğa varan bir hayranlıkla hiç durmadan göklere çıkarıp Kutuzov'u kötüleyen, küçük düşüren Rus ve yabancı bütün tarihçilerden büyük bir kızgınlıkla söz eder. Yazar, tarihte rol oynayıp da Kutsov gibi davranışları sürekli olarak hep aynı amaca yönelen bir kişiyi bulmak zordur. Aynı zamanda bundan daha değerli, halkın dileğine bundan daha uygun bir amaç olamazdı. İşte Kutsov'un 1812 yılındaki bütün işlemleri, bütün çabaları böyle bir amaca yönelmişti demektedir. Edebiyat tarihi eleştirmenlerinden bazıları, Tolstoy'un romanında canlandırdığı büyük komutanın Kutsov'un tipine tam olarak uymadığını, yazarın bir komutan olarak Kutsov'un değerini düşürdüğünü ileri sürmüşlerdir. Bu düşünce ders kitaplarında bile yer almıştır. Lisenin 9. sınıfı için hazırlanmış edebiyat kitaplarında şöyle denilmektedir. Tolstoy, Kutsov'un tarihi rolünü ve kişiliğini bir yana bırakarak, onu sadece tarihin olaylarına tarafsız bir gözle bakan, tarihin akışını pasif bir tavırla seyreden bir kişi olarak canlandırmıştır. Bu da tabii onun hatasıdır. Kabul etmek gerekir ki, Tolstoy anlatırken birkaç yerde gerçekten komutanın pasif davranışından ve olayların üstün bir kuvvet tarafından önceden düzenlendiğine inandığından söz eder. Ama gene de yukarıda ileri sürülen düşüncelerin Tolstoy'un Kutsov için romanda kullandığı sözlere hiç uymadığını belirtmeliyiz. Romanda Kutsov Napolyon'u yenmiş büyük bir komutan olarak gözlerimizin önünde canlanır. Savaş ve barışta Kutsov bütün kuvvetini halktan alan, içinde büyük ve tertemiz bir halk sevgisi yaşayan bir halk kahramanı olarak rol oynar. Halkın indirdiği yumruk. Tolstoy, Rus ve dünya edebiyatında çete savaşlarının gerçek anlam ve önemini ilk olarak göstermiştir. Yazar 1812 yılındaki çete savaşlarında savaş konusunda o zamana kadar kabul edilen anlayışı kökten değiştiren bir özellik, orduyla halkın el ele verişinden doğan bir birlik görmektedir. Tolstoy, Smolensk yangınıyla ondan önceki hiçbir savaş şekline uymayan bir başka savaş başlamıştı diyor. Kentlerin, köylerin yakılması, çarpışmalardan sonra orduların geri çekilmesi, Borodino'nun indirdiği darbe, askerlerin tekrar gerilemesi, Moskova'nın terk edilip yakılması, yağmacıların yakalanması, taşıt araçlarının ele geçirilmesi ve çete savaşları. Bütün bunlar bilinen kurallara aykırı ve onlardan apayrı şeylerdi. Bu çeşit bir savaşla ilk olarak karşılaşan Napolyon, Kutsova'da, İmparator Aleksandra'da savaşın bütün kurallara aykırı olarak yapıldığından şikayet ediyordu. Tolstoy bunu anlattıktan sonra sanki insanları öldürmek için ayrı bir kural varmış gibi diyor. Romanın 3. cildinde Smolensk'i canlandıran sahneler, halkın içinde düşmanın davranışlarından doğan öfke ve kızgınlığın kısa bir sürede nasıl istilacılara karşı derin bir nefret haline geldiğini göstermek bakımından önemlidir. Fransızlar uzak mevzilerden Smolensk'i top ateşine tuttukları sırada bu kentte oturan insanlar savaştan uzak bir barış yaşamının sorunları içindeydiler. Kent bombalanmaya başlayınca da birçokları mermilerin el bombalarının ıslıklarını pek büyük bir korku duymadan dinliyorlardı. Fakat birden mermilerden biri kalabalığın arasına düşüyor. Smolensk'ten bir han işleten köylü Ferapontov'un yanında çalışan aşçı kadın ölüm derecesinde yaralanıyor. Hancı aşçı kadının yanına koşarken "Alçak, ne yaptığını gördün mü?" diye görünmeyen düşmana bağırıyor. Aynı anda her taraftan sızlanan kadın sesleriyle korkudan ağlayan bir çocuğun sesi duyuluyor. Halk yüzleri sapsarı aşçı kadının çevresinde toplanıyor. Hiç konuşmadan ona bakıyor. Smolensklilerin davranışlarındaki değişiklik işte o an başlıyor. O gece düşman mermilerinin yol açtığı yangınlar dehşet veren bir cehennem haline alınca düşmanın onlara neler getirdiğini hepsi anlıyorlar. Ferapontov kendi askerlerinin dükkanından un dolu çuvalları çaldığını görünce bir mal sahibi olarak bir an için öfkeleniyor, erlere engel olmak, onlara bağırmak istiyor. Ama hemen sonra düşman istilasıyla ruhu derinden yaralanmış bir vatansever olarak içinden bambaşka bir sesin yükseldiğini duyuyor. Çuvalları yakalıyor, sokağa atarak "Götürün çocuklar, bu alçaklara yakalanmayın" diye bağırıyor. Sonra da en küçük bir kararsızlık göstermeden kendi evinin avlusunu yakıp yıkıyor. Aynı anda bir başka avluda da yangın çıkıyor. Sokakta çörek ve yanmış ekmek kokusu duyuluyor. Bunları da tıpkı Ferapontov gibi bu malların düşman eline geçmesini düşünmek bile istemeyen sahibi ateşe vermiştir. Fransızlar Moskova'ya yaklaşırken kentin bütün insanları tek bir insan gibi mallarını mülklerini bırakarak Moskova'dan dışarı akın etmiştir. Halk böylece bu davranışıyla içindeki o büyük direnmeyi göstermişti. Böyle davrananlar da yalnız Moskovalılar değildi. Halk bütün şehirlerde aynı şekilde hareket ediyordu. Tolstoy Smolensk'ten başlayarak ülkenin bütün kentlerinde, köylerinde aynı şeyler oluyordu diyor. İstilacılar Moskova'ya girdikleri sırada kent tıpkı arılar tarafından terk edilmiş bir oğula benziyordu. Bütün Moskova boşalmıştı. Sokaklarda hemen hemen kimse yoktu. Dükkanlar ve bütün kapılar kapalıydı. Sokaklardan bir tek araba geçmiyor, yayaların ayak sesleri çok ender duyuluyordu. İşte Moskova istilacıları böyle karşılamıştı. Halk istilacıların kendilerini barutla dolu bir ambardaymış gibi hissetmeleri için elinden geleni yapmıştı. Düşmanın ayağı altındaki topraklar yanıyordu. Karp, Plas ve onlar gibi sayısız köylü vaat edilen büyük paralara karşılık Moskova'ya saman götürecek yerde onu yakıyorlardı. Onlar gibi birçok köylü de istilacılar yaklaşırken kentten ayrılıp giden halkın geride bıraktığı ne varsa hepsini ateşe veriyordu. Halk çeteler meydana getirerek ordusuna bütünüyle destek olmuştu. Tolstoy 1812 yılında çarpışmalara katılan çeşitli çetelerde grup grup dövüşen insanları anlatmıştır. O günlerde piyade olsun, süvari olsun, büyük olsun, küçük olsun, toplarla ya da tuzaklarla olsun, eskiden avcılar ayıları bu tuzaklarla yakalardı, düşmanla kıyasıya çarpışan yüzlerce çete vardı. Çetelerden birinin başında bir ayda yüzlerce esir almış bir Diyakoz bulunuyordu. Bir muhtarın karısı da yüzlerce Fransızla dövüşmüştü. Diyakoz, papaz yardımcısı. Çetece birliklerinin bütün kuvveti hiç beklenmedik bir sırada ortaya çıkmalarında ve kolay kolay yakalanmamalarındaydı. Düşmanın onlara en az beklediği yerde karşılarına çıkan çeteciler hemen hesabı görüyor, sonra hızla ortadan kayboluyorlardı. Fransız ordusu denilen kurumaya yüz tutmuş ağaçtan kendi kendine kopan son yaprakları topluyor, sonra ağacın gövdesini sarsmaya başlıyordu. Napolyon'la Maraşalleri, Rusların savaşı kurallara uygun yürütmediğinden ne kadar yakınırlarsa yakınsınlar, Çar Aleksandr'ın sarayındakiler çetecilerden söz açmaktan ne kadar sakınırlarsa sakınsınlar, halk o tehlikeli, o güçlü yumruğunu bütün şiddetiyle hiç kimseden izin almayı, hiç kimsenin kuralına uymayı gerekli bulmadan kaldırıp indiriyor. Fransızları tüm istilacı kuvvetler yok oluncaya kadar bulundukları yere çiviliyordu.